Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, 5. Sanat'ta bu hafta sizlerle birlikteyiz. Bir Ramazan programı olacak her şeyden önce. Ramazanınız da mübarek olsun diyelim. Allah tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Güzel bir Ramazan geçsin ve daha sonra da bayramı hak etmiş olarak bayramımızı yapalım.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, benim düşüncem de bu hafta tasavvuf ve güzel sanatlara değineceğiz. Yazar Mustafa Kara var. Gönül Mektupları adlı kitabından alıntılayarak, tabii kendi düşüncelerimi de katarak, İslam tasavvufu ve güzel sanatlar konusunu ele alacağız ki herhalde Ramazan'ın ruhuna da bu daha uygun da düşecektir. Kaldı ki Ramazan'ın da ötesinde değerli dinleyenler, esasında hani konunun hani kitabın tam ortasından konuşmuş olacağız. Ramazan olsa da olmasa da bu mesele ele alınması gereken konulardan bir tanesi. Nedir diyecek olursak, milletlerin kültür hayatları, hatta medeniyetleri belli esaslar üzerine kurulur. Mesela Uzak Doğu ülkelerinin kültürleri ahlak anlayışlarından bağımsız ele alınamaz. Bunun gibi Batı dünyasının kültür mahsulleri de Hristiyanlık inancından ayrı olarak ele alınamaz. Yani bu demek oluyor ki bizim kültür dediğimiz hadise, olgu, medeniyet dediğimiz olgu aynı zamanda ahlak anlayışımızdan, düşünce yapımızdan ve inanç sistemimizden beslenmektedir. Daha doğrusu başka bir ifadeyle bu hamur ancak bu şekilde yoğrulmaktadır. Bizim milli kültürümüzün temelini oluşturan unsurlar da elbette ki kendi inanç temellerimizden beslenmektedir. Mesela İslam dini bu anlamda bizim hem kültürümüzü hem medeniyet köklerimizi oluşturmaktadır. Bütün medeniyetlerin elbette ele aldıkları konulardan bir tanesi de güzel sanatlardır. İslam da güzel sanatları es geçmemiştir. O da ele almaktadır. İslam düşüncesinde güzel sanatların kaynağı nedir diye baktığımızda da şu durumla karşılaşıyoruz. Değerli dinleyenler, İslam medeniyetinin elbette başka unsurlarda olmakla beraber güzel sanatların kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleridir. Ve bunları bir arada yoğuran da tabii belki tasavvuf kültürüdür. Peygamberimiz şöyle bir sözü var. Allah güzeldir, güzeli sever. Dolayısıyla sürekli olarak hem sanatkarlar hem mutasavvuflar güzel ve mutlak güzel arayışı içerisinde olmuşlardır. Bunu burada belirtmek lazım. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bu sebepten dolayı bakın ben şöyle bir mantık silsilesi yürüterek şöyle bir çıkarsamada bulunmak istiyorum. Madem ki sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür, yani Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun en güzel şekilde okuması musikidir. En güzel şekilde yazılması hüsnü hattır ve yazı sanatıdır. En güzel şekilde kaplaması tesip ve ciltciliktir. En güzel şekilde bir yere koyup okuma rahleciliktir, oymacılıktır, sedef kakmacılığıdır. Nihayet bunu muhteşem binalarda okuma duygusu mimaridir. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuz vakit işte güzel sanatlar böyle beslenmektedir. Yani bir Kur'an'dan, Allah'ın güzel sözünden, sözlerin en güzeli olan Allah'ın sözünden bütün bu sanatlar ortaya çıkmaktadır. Ve bütün bunları yaparken de biz güzel sanatları insanlar için değil, adeta, bakın adeta diyorum, Yüce Allah'a takdim ve arz etme psikolojisi içerisinde yapmaktayız. Yani Kur'an okurken elbette Allah'a en güzel şekilde musiki dediğimizde de bu var. Arz etme psikolojisi içerisinde bunu yapıyoruz. Değerli dinleyenler, temelde güzel sanatlarla tasavvuf arasında bir benzerlik vardır. Nedir? Çünkü sanat da tasavvuf da ruhi olaylardır ve bu yaşanan hissedilen hal ve duygulardır. Her ikisi de güzel duygulara yaslanır ve netice itibariyle bu mutlak güzelliğe ulaşma sanatıdır. Mutlak güzeli arama sanatıdır bir yerde. Mutasavvuf da bunu arar, sanatkar da bunu arar. Dolayısıyla sevgili dinleyenler, tasavvuf düşüncesi sanatı bir fantazi gibi algılamaz. Yani sanat belki esas değildir ama asıl değildir ama Allah'a götüren ve en güzele götüren en güzel yoldur. Böyle bakmak lazım ve tasavvuf da bu konuya biraz böyle bakmıştır. Ve en nihayette bizim mesela tasavvuf edebiyatımız, tasavvuf kültürümüz, tasavvuf sanatımız, bütün bunlar sanatla tasavvufun iç içe geçmiş halleridir. Bizim kültürümüzü oluşturan hallerdir. Mesela siz tasavvufu çıkartırsanız Türk edebiyatından ve Türk musikisinden Mevlana'yı çıkartmış olursunuz. Peki Mevlana çıktığı vakit Türk edebiyatı neler kaybeder? Ve Türk kültürü, Türk medeniyeti neler kaybeder? Hatta dünya kültürü, dünya medeniyeti neler kaybeder? Keza Yunus Emre'yi çıkartın bakalım. Yunus Emre kendi deyişiyle gene bir derviştir. Gene tekke kültürü vardır, tasavvuf kültürü vardır. Cennette ırmaklar bile Allah Allah diye akmaktadır, akar. Dolayısıyla bir tasavvuf kültüründen beslenen bir edebiyattan bahsediyoruz. Bir Yunus Emre'nin Türk kültüründen, Türk edebiyatından çıkartılması bile o anlamda çok büyük kayıplar demek olacaktır. Ve bizim kültürümüzün eksilmesi demek olacak. Sadece bu mudur? Hayır. Mesela musiki dediğimizde de musiki değerlerinde tasavvufta da böyledir. Allah'ın isminin dile gelmesi, Allah'ın en güzel elest bezminde mutasavvıflara göre bu isimler en güzel şekilde dile gelmiştir ve bütün musiki dediğim şey de bunu çağrıştırmaktadır ve bu sebepten güzeldir. Mesela Dede Efendi gene bizim musikimizde çok belli bir yeri vardır, çok başat bir yeri vardır. Dede Efendi Mevlevi hanelerde yetişmiş, Mevlevi kültürü, adı üstte Dededir. Mevlevi kültürüyle beslenmiştir ama bizim musikimizi oluşturan en temel unsurlardan bir tanesi. Bütün bunları konularına girmiyoruz, deyişlerine girmiyoruz, hatta aşık edebiyatına da girmiyoruz ama bütün bunlar hem konu itibarıyla, içerik itibarıyla, deyiş itibarıyla, terim kavram itibarıyla hakikaten bu kültürden beslenmektedir. Ve bizim kültürümüzün oluşmasında da asıl temel unsur bizim inanç köklerimizdir, tasavvuf kültürüdür diyelim. Ve Ramazan'ın da ruhuna uygun benim düşüncem bahsinde bu hafta bundan bahsetmiş olalım.
Kitap Dünya.
Değerli dinleyenler, kitap dünyamda bu hafta Ayşe Kulin, ya Türk romanında hakikaten usta kalem, Adı Aylin kitabı var, romanı var. Muhakkak okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Okumadıysanız da ben şimdi burada romanın özetini vermiş olacağım. İnşallah daha sonra da alıp okursunuz diye düşünüyorum. Bu kitap kökleri Giritli Deli Mustafa Naili Paşa'ya kadar uzanan bir ailenin kızı olan Aylin Devrimel'in fırtınalı yaşam öyküsüdür değerli dinleyenler. Lise yıllarından beri işte uzun boylu, gerçi biraz sıska ama güzel bir kızdır. Büyüdükçe de daha güzelleşmiştir, serpilmiştir. Paris'e bir seyahatiyle onun hayatında böyle bir kırılma anı yaşanır. Paris'e seyahat etmiştir. Orada Prens Senussi ile tanışır ve evlilikleri böylelikle başlamış olur. Kendisi böylelikle hayatta prenses olarak atılmıştır. Prens Senussi ile tanışmış, evlenmiş ve prenses olmuştur. Fakat gel gör ki bu evlilik uzun soluklu olmayacaktır. Çünkü Prens Senussi doğu kültürüyle yetişmiştir ama Aylin batı kültürüyle yetişmiş bir genç kızdır, özgürlüğüne düşkündür. Dolayısıyla bu evliliği uzun süre devam ettiremezler. Sonuçta hemen kısa bir evlilik olmuştur bu. Tekrar ablasıyla birlikte Cenevre'ye dönmüştür. Birden fazla evlilik yapmıştır Aylin. Evlilik hayatlarının yolu böylece başlamıştır. Fakat bu arada ilk evliliğinden ayrıldıktan sonra okumaya karar verir. Nöşetel Üniversitesi'ne kaydını yaptırır, tıp eğitimi alır. Bu arada fizik kimya derslerine yardımcı olan Jean-Pierre'le tanışır ve evlenir. İkinci evliliği böylelikle gerçekleşmiş olur. Ancak burada tabii peşinden koştuğu gerçek zenginliğin dış dünyanın görkemli vitrinlerinde değil de insanlığın iç aleminde olduğunu böylelikle hem tıp eğitimiyle hem ikinci evlilikle birlikte keşfeder. Aylin farklı bir bakış açısı kazanır. Hayatta farklı bir bakış açısı kazanır. Müşterek hayatları böylelikle devam eder fakat eğitim hayatının bitmesiyle beraber, iş hayatının başlamasıyla birlikte Jean-Pierre'le yol ayrımına da gelirler. Aylin New Rochelle'de tanıştığı Afganistanlı genç meslektaşı Azim'in karısı arkadaşıdır. Zeynep tarzı arkadaşı çıkar ve sonuçta bu arkadaşlık kendisini Afganistan'a kadar götürür ve orada bu defa Pasfak isimli bir Afgan genciyle tanışır. Büyük bir aşk yaşar, hayatı tekrar değişir. Hatta meslek hayatını bile gölgeleyecek bir aşk yaşar. Fakat daha sonra aşkımı, meslek hayatımı, meslek hayatını seçer, seçmek durumunda kalır. Böylelikle sevdiği adamın peşinden gitmek değil ama tekrar meslek hayatına dönmüş olur. Hastanede psikiyatri bölümü şefliğine atanır. Orada bu defa meslektaşı Michel Ramodisli ile tanışır. Evet, Pasvak kadar yakışıklı bir adam değildir, bir aşk evli değildir ama bu defa da onunla evlenir. Aylin birden fazla evlilik yapmıştır. Fakat bu evliliği de hatta o kadar ilginçtir ki ben inançlarına bağlı birisiyim demektedir Michel ve kendisinin doğacak çocuklarının Yahudi inancına göre yetişmesini istediğini belirtir. Aylin bunu da önemsemez. Evliliğini gerçekleştirir fakat altı düşük yapmıştır ama çocuğu dünyaya gelmeyecektir. Daha sonra çocukları da olmayınca araya tabii evlilik hayatı hep böyle canım cicimde geçmeyecektir. Ve daha sonra bir soğukluk başlayacaktır veya bir sıkılma başlayacaktır. Farklı arayışlar başlayacaktır. Benimce de bu evlilik de sonlanır. Fakat ailem bir boşlukla yaşar kendi kişisel hayatında. Belki bu kadar evlilikleri biraz bu hayatındaki boşlukların da getirdiği bir sonuçtur. Aylin Amerikan ordusuna yazılır. Körfez Savaşı sırasında ruh sağlığı bozulan askerlere tedavi vermek üzere orduya yazılır. Burada başarılı çalışmalar da yapar, ta albaylığa kadar da yükselir. Fakat Aylin hayat hikayesi burada da bitmez. hastaları üzerinde çalışırken Amerikan ordusunun askerlerini cesaretlendirmek için verdiği bir ilacın psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini saptar Aylin ve bunu hemen Amerikan makamlarına, askeri makamlara bildirir. Fakat aslında Amerikan makamları bunu bilmektedirler ve Aylin'den bu konunun üzerine örtmesini isterler. Yani bunun üzerine gitme derler, uyarırlar açıkçası. Fakat Aylin tabii bunu da yapamaz ve ordudan istifa eder. İstifa etmiştir etmesine fakat albay rütbesindeyken istifa etmiştir. Fakat daha sonra garip bir kaza diye adlandırılacak evinin önünde bir kazaya kurban gitmiştir. Hayatını kaybetmiştir 1995'de ve tabutu içerisinde yatan adeta bir ölü değil de Hollywood yıldızı gibi parlamaktadır. Hollywood yıldızını andırmaktadır. Sanki hemen o tabuttan kalkıverecekmiş gibidir. Fakat ailenin maceralı hayatı burada sonlanmıştır.
Kültür, sanat.
Değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta Osmanlı sultanlarının vakıf eserlerini anlatacağız. Daha doğrusu önce hanım sultanların vakfiyelerinden bahsedeceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıf kuran kadınlar temasıyla bu sene güzel bir etkinlik düzenledi. Ve İstanbul'un hemen her köşesine serpiştirilen kadın emeğinin izleri ve bunun neticesi hasılası olarak ortaya çıkan vakıf eserleri dikkatlere sunuluyor değerli dinleyenler. Neler yok neler, sebillerden tutun hastanelere, mescitlere, camilere, külliyelere, türbelere, çeşmelere, hanlara, hamamlara varıncaya kadar hanım sultanların yüzlerce eseri var İstanbul'da değerli dinleyenler. Ve bunların birçoğu da hali hazırda da kullanılmaya devam ediyor. Bazıları ilan edilmiş olmakla birlikte bazıları da hali hazırda kullanmaya devam ediyor. Bu şekilde 300 kadar eserden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Bunların başında da en fazla eser veren, eser kazandıran, Türk tarihinde de nam salmış Hürrem Sultan birçok eser kazandırmıştır. Mesela Haseki Darüşşifası, Çift Hamam ve Medresesi, Eğri Kapı'daki medrese bunlar arasındadır. Haseki Hastanesi ve Külliyesi dünyanın ilk kadın hastanesi olma özelliğini taşımaktadır. Bir diğer çok eser kazandıran sultanlardan Mihrimah Sultan, bu da gene Kanuni Sultan Süleyman'ın kızıdır. Edirne Kapı ve Üsküdar'da külliye inşa ettirmiştir. Ve Mimar Sinan'ın inşa ettiği Mihrimah Sultan Külliyesi, camisi, medresesi, çifti, hamamı, çarşısı, türbesi ve Sıbyan Mektebi'nden oluşmaktadır. Değerli dinleyenler ki bir rivayete göre Mimar Sinan Mihrimah Sultan'a aşıktır. Ve değerli dinleyenler Beylerbeyi Sarayı ve Esma Sultan Yalısı gibi yalı ve sarayları da yaptıran Osmanlı kadınları vardır. Çok zengin saraylı kadınlardan biri olan mesela Hatice Turhan Sultan Mısır Çarşısı'nı ve yeni camiyi inşa ettirmiştir. Kurduğu vakıfla Mısır Çarşısı'ndan elde edilen gelirler bugün de İstanbul Üniversitesi'ne bırakılmıştır. Hatice Turhan Sultan böylece öğretmenlere ödenecek ücretlerden tutun da bu eserlerin bakım masraflarına kadar üniversitenin tüm harcamaları için bir kaynak da oluşturmuştur. Yine Bezmi Alem Valide Sultan'ın Gurabay-ı Müslümin Hastanesi, Vakıf Guraba Hastanesi hala bilinmektedir. Yine Bezmi Alem Valide Sultan'ın mesela Medine-i Münevvere'nin su yollarını yenilemesi bu bağlamda önemlidir. Ve ilk çocuk hastanesi, geçen niye çocuk hastanemiz yok, ilk defa çocuk hastanesi mi yapılacak gibi basında haberler çıkmıştı ama Bunlar biraz da cehaletten de kaynaklı diye düşünüyorum. Mesela ilk Şişli'deki Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Abdülhamit döneminde yaptırılmıştır ve 8 aylıkken ölen kızının Hayri adına hayrat olarak yaptırılmıştır. Zaten adından da anlaşılacağı üzere Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi etfal tıfıldan gelmektedir. Tıfıl çocuk demektir. Ama biz bunları tabii çok bilmediğimiz için netice itibarıyla Türkiye'nin neden çocuk hastanesi yok diye böyle medyada kalem oynatabiliyoruz icabında. İstanbul'un temel camileri olan Selahattin Camileri dediğimiz camiler yine Sultan 3. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan sayesinde kazandırılmıştır ilk kez. Bütün bunları alt alta koyduğumuz vakit görebiliyor musunuz değerli dinleyenler? Bu valide sultanların, hanım sultanların İstanbul'a kazandırdıkları bile bugün bir paha biçilemez hazinedir sevgili dinleyenler. Bir başka kültür sanat haberinden bahsedecek olursak Yumurta Müzesi diyeceğiz. Tabii müzecilik kültür ve medeniyet dünyasında önemli bir alandır değerli dinleyenler. Özellikle batıda çok yaygındır. Ya yumurtanın da müzesi mi olur demeyin. Afyonkarahisar'da açılacak müze Türkiye'nin ilk yumurta ve sanatları müzesi olacak sevgili dinleyenler. Ve 240 farklı türden hayvanın yumurtaları ile aynı zamanda sanat eserleri haline getirmiş yumurtalar burada sergilenecek. Ve Afyon turizmine önemli katkılar yapacak. Bu müze Avrupa'da da batıda da bu tarz müzeler var. Dünyanın 6. müzesi ama Türkiye'nin ilk müzesi olacak. Yani yumurta da sanata dönüşür mü diyenler bir zahmet yolu hele Afyon'dan geçerse Afyon'daki yumurta müzesine bir uğrasınlar ve yumurta bakalım nasıl sanata dönüşüyor orada bir görsünler. Değerlenenler madem müzecilikten açıldı bir diğer ilginç müzede Samsun'da çöplerin sergilendiği müze dönüşüm müzesi diyeceğiz. Ya çöpten de müze mi olur diyeceksiniz. Bunları duyar gibiyim ama Samsun Büyükşehir Belediyesi özellikle atıkların nasıl değerlendirildiğini görmemiz açısından atık konusunda bir farkındalık oluşturmak açısından dönüşüm müzesini açmış, hizmete sokmuş. Burada da atıklardan bir yığın böyle sanatsal hatta görseli de olan eserler ortaya çıkartılmış ve bunlar da dönüşüm müzesinde sergileniyor. Değerli dinleyenler, müzecilik dediğimizde işte bir çöpten bile bir bu anlamda dönüşüm müzesi, yumurtadan yumurta müzesi. Tabii bütün bunları bir arada gördüğümüzde kültür, sanat, müzecilik demek kültür, sanatın ve medeniyetin sergilendiği alanlar demektir. Ve turizm dediğimizde de sadece doğa akla gelmez. İşte tarih gelir, müzecilik gelir, bu tür sanatsal kalıtların sergilendiği yerler akla gelir.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümünde Nilgün Doruk Mevlana'dan bir eser seslendirecek. Etme diyecek. Nilgün Doruk'un güzel seslendirmesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olana kadar Allah'a emanet. Hoşça kalın. Thank you.
bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.